Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları ve bir kısmını da bizim hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyelim. Radyosunu yeni açan, bizi dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Tekrar radyomuza, programımıza hoş geldiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, hoş sefalar
bulduk,
getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam bu hafta müsaadeniz olursa abdestle alakalı ve devamında da mestle alakalı sorularımız var. Onlarla başlayacağız. Şöyle bir sorumuz var hocam ilk olarak. Abdest alırken başörtüsünün üzerinden başımızı mes edebilir miyiz?
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu konu hanımları oldukça da ilgilendiren bir mesele. Özellikle dışarıda abdest aldıkları zaman bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Ancak şu var ki namazın biliyorsunuz farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Şimdi bazı zorlukla karşılaştığımız durumlarda sünnetler terk edilebilir. Zaruret olmadıkça farz ve vacip terk edilemez. Peki hanımların başını dışarıda abdest aldıkları takdirde başlarını meshetmelerine engel bir zaruret var mı? Bu ne zaman söz konusu olabilir? Hiç yolu yoksa. Hı hı. Hiç yolu yoksa. Sadece bunu yapmak imkanın varsa, başka bir imkanın yoksa o zaruret olur.
Evet.
O zarura haram mı bakılır ama burada böyle bir şey yok. Çünkü hanımlar diyelim ki başların ön kısmından eğer başını meshedemiyorsa ön kısmından mesela başörtüsünün arkadan yapabilir.
Hmm.
Yani böyle bir imkan var.
Yani sadece ön tarafını yapacak
şart
diye bir şey
şart değil. Başın dörtte birini
meshedecek.
Ve bu arkadan, arka kısmından, ense kısmından da bunu yapabilirler ki nitekim bunu yapıyorlar.
Hı hı.
Ha, şimdi böyle yapmalılar. Peki başörtüsünün üzerinden meshetmek olur mu? Olmaz. Özellikle günümüzde bu başını örten hanımlar önce bir bone koyuyorlar kafalarına.
Hı hı. Saçlar dağılmasın
diye. Dağılmasın diye veya dışarıya işte başörtüsünden çıkmasın diye üzerine başörtü örtüyorlar. Dolayısıyla başörtünün üzerinden ıslak ellerini dokundurdukları zaman saça temas mümkün olmuyor.
Su gitmiyor.
Su gitmiyor. Yani saç, halbuki saçın ıslanması lazım. Yani daha doğrusu ıslak elimizin saça ulaşması lazım ıslaklığın.
Evet.
Bu başörtüsünün üzerinde mümkün olmadığına göre o zaman başörtü üzerinden mes yapamazlar. Ama öyle bir durum ki öyle bir efendim başörtüsü var ki üzerinden ıslak elini sürttüğün zaman saça geçiyor. Böyle bir şey olursa o mümkün. Ama bugünkü şartlarda pek bu mümkün görülmüyor. Onun için hanımlar başörtüsünün üzerinden meshetme yerine başlarını dediğim gibi ense taraflarından başörtüsünün altından. Çünkü orası sarkıyor, dışarıya çıkmayabiliyor. Oradan meshetmeleri gerekir.
Gerekir. Peki hocam. Hocam şöyle bir soruyla devam edelim. Şimdi bir kişi abdest aldı.
Evet.
Ama abdest aldıktan sonra belli bir müddet sonra abdestinin olup olmadığını unuttu veya acaba abdestim var mıdır yok mudur diye şüpheye düştü. Bu kişi ne yapmalı hocam?
Şimdi abdesti aldığını hatırlar.
Hı hı.
Fakat bozduğunu hatırlamazsa bir kimse bu abdestli sayılır.
Abdestsiz sayılır.
Abdestli.
Ha, abdestli sayılır.
Abdest aldığını hatırlıyor.
Hı hı.
Abdestinin bozulduğunu hatırlamıyor.
Hı.
Bu abdestli sayılır. Bu hükme temel teşkil eden iki kaide var. Fıkıh kaidesi var.
Hı hı.
Bunlardan biri şu. El yakîn la yezûlü bir şek. Yani kesin olan bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz.
Evet.
Ben abdest aldığımı biliyorum kesin. O kesin bilgi. Yakîn o. Ama acaba abdestim bozuldu mu? Onu tam kestiremiyorum. O şüphe.
Evet.
El yakîn la yezûlü bir şek. Kural bu. Yani kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz. Bu bir. Bir de bir başka istisap denilen yine usul fıkıhta bir kaide var. olan olduğu hal üzere devam eder. İbkaul makan ala makan. Aksine bir delil ortaya çıkmadıkça eskiden olan şey aynen varmış gibi devam eder. Abdest aldım ya, onu biliyorum, eskiden o vardı. Hı hı. Abdestimin bozulduğunu gösteren bir delil de yok. O zaman hala abdestli sayılırım. Yani demek o zaman bu tabii bu kaideler biraz işin ilmi yönü. Delil olarak söylediğimiz şeyler. Bir kimse abdest aldığını hatırlar da abdestinin bozulduğunu hatırlayamazsa o takdirde bu abdestli sayılır. Ama zannı galibi ile, yani ben %60 abdestsizim şeklinde bir kanaat, hı hı, kendisine gelirse o zaman yeniden abdest alması lazım.
Evet.
Yani şimdi çünkü şek dediğimiz zaman, şüphe dediğimiz zaman ortada demektir, tam ortada.
Hı hı.
Ama zan dediğimiz zaman o ortanın üstüne çıkıyor. Yani mesela %50 abdesti bozulmuş olabilir, %50 değil ile ben %60 abdestim yok ayrı şeylerdir.
Hı.
Bu demin ki benim söylediklerim, yani abdesti sayılır dediğim, %50 şüphesi var. Ama bu adam abdesti kabul edilir.
Evet.
Ama %60 benim abdestim yok, abdestim bozuldu kanaati varsa yeniden abdest almalı.
Yeniden abdest almalı. Hı. Peki hocam. Hocam şimdi bir dinleyicimiz abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır demiş ama onun öncesinde şöyle bir şey yapsak. Abdestle alakalı birçok hususu daha önceki programlarda da dillendirdik. Siz Allah razı olsun o soruları cevaplandırdınız. Bugün de birkaç soruyu cevaplandırdık. Bir abdest nasıl alınır? Onu bir tarif etsek. Farzıyla, işte sünnetiyle vesaire. Bir de edep yönüyle, yani böyle yalap çalap abdest almanın durumu nedir? İşte sorumuz şu. Abdest suyunun elbiseye sıçramasının hükmü nedir diye bir sorumuz var. Buradan yola çıkarak güzel bir abdest nasıl alınır hocam desek.
Şimdi abdestli olmamız için daha doğrusu abdest alırken neleri yapmalıyız?
Hı hı.
Neleri yapmamalıyız?
Yapmamalıyız.
Neleri yapmalıyız dediğimiz zaman abdestte bir kısmı farzdır. Yapmamız gerekir bunları.
Hı hı.
Bir de yaparsak iyi olur. Onlar da sünnettir.
Evet.
Onlar da sünnettir. Şimdi abdestte pek vacip yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı bir abdest var.
Hı hı.
Herkes bunu biliyor. Kur'an-ı Kerim'de abdestte yıkanmamız gereken organlarımız belirlenmiş.
Hı hı.
Bu var, belli. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaza kalktığınız zaman diyor ayet-i kerime. İzâ kumtum iles salâti diye başlayan fâsülü vücûhekum.
Evet.
Yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafık ve dirseklerinize kadar veya dirseklerinizle beraber, Hanefiler öyle anlıyoruz, hı hı, onu, ellerinizi yıkayın. Vemsahu bi ruusukum, başınızı meshedin ve erculekum ve ayaklarınızı yıkayın. Kur'an-ı Kerim'de,
evet,
bu var.
Hı hı.
Yalnız ilel Kabe'in, yani Kur'an-ı Kerim'de o Kabe'in şey topuklarla beraber yıkayın.
Hı.
Şimdi bu ayet-i kerime bize abdestte mutlaka yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Bunları da abdestin farzları diyoruz. Hanefiler bunları abdestin farzları diyoruz.
Evet.
Bir de abdeste sünnet olan fiiller var. Nedir o? Bir, niyet etmek. Niyet etmek bazı mezheplerde farzdır. Mesela Şafii mezhebinde niyet farzdır. Ama o niyetin farz oluşu demek, illa ben niyet ettim Allah rızası için abdest almaya demeye gerek yok. Bir kimse niye elini yüzünü yıkıyor? Niyeti belli içinde abdest.
Hı hı. Kalbinden niyet geçiriyor.
O niyettir. Hı hı. Besmele ile başlamak. Besmele ile başlamak. Efendim önce bir elleri yıkamak.
Hı.
Yani ne kadar ayet-i kerimede önce yüz diyorsa da yüzü yıkarken ellerimiz temiz olsun diye önce bir eller yıkarız.
Hı hı.
Ondan sonra işte ağza 3 defa su almak.
Evet.
Sünnettir.
Sünnet.
Bu. Buruna 3 defa su almak sünnettir. Efendim elleri yıkarken parmaklarımızın arasını hilallemek.
Hı.
Varsa ve darsa yüzük, onu hareket ettirmek, altına suyun geçmesini, hı hı, temin etmeye çalışmak. Efendim bu organları 3'er kez yıkamak, fazla israfa girmemek kaydıyla. Efendim başın 1/4'ünü meshetmek Hanefi mezhebinde gerekli. Ama Maliki mezhebinde başın tamamını meshetmek. Mesela bu daha ihtiyatlı olur. Evet.
Hanefiler de yapabilir mi bunu?
Yapabilir. Hocam? Yapabilir. Ondan sonra efendim işte aynı şekilde kulaklara su vermek. O da sünnettir, kulakları meshetmek. Ayakları yıkarken parmakların arasını yine hilallemek. Ve bir de bilenler abdest duasını okursa bu da adaptandır.
Evet.
Ama şart değildir. Mutlaka okunacak ama adaptandır. Abdest duasını okuduğu zaman da illa Arapçasını söylemek mecburiyetinde değildir. Onun Türkçesiyle de dua edilebilir. Yani bir defa duada bunu bir şey olarak söyleyelim. Duada dil şartı yoktur. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleriyle dua edeceksen onun orijinaliyle edeceksin.
Ezberleyeceğiz onu.
Onu ezberleyeceğiz. Rabbena atina. Rabbena firli. Rabbena la tuzi. Rabbena la tuhammilna gibi. Bunları ezberleyeceğiz. Ama öyle değil de ya Peygamber Efendimiz'in yaptığı dualar veya herhangi bir dua başka olabilir. Bunları illa biz Arapça olarak öğrenmemiz, ezberlememiz şart değil. Türkçe olarak da bunları okuyabiliriz. Ve burada belki şu daha önemlidir. İnsan dua ederken ne istediğini bilerek etmeli.
Kalıplaşmış bir dua olmamalı değil mi hocam?
Yani. Eğer onu okuyacaksa da onun ne dediğini bilmeli, öğrenmeli. Evet. Yani şimdi bu şekilde abdest alacak. Peki neleri yapmaması lazım? Evet. Ha bir de şunu söyleyeyim, unuttuk onu. Abdest organlarını yıkarken sırayla yapmak. Yani önce ayakları yıkayıp sonra kolları yıkama şeklinde değil.
Sırayı bir daha hatırlayabilir miyiz
Sıra,
hocam?
Sıra, yüz, eller dirseklerle beraber, başın beş, ayakları yıkamak.
Bu sadece farzları.
Bunlar yıkamak
farzdır. Ayetteki sıralama.
Ve bu sıraya göre abdest organlarımızı yıkamak da Hanefi mezhebinde sünnettir. Ama bunların farz olduğunu söyleyen mezhepler de var. Mesela Şafiilere göre farzdır. Dolayısıyla bunu ihmal etmememiz lazım ki zaten biz abdest alırken buna dikkat ederiz.
Evet.
Sonra bir de biz muvalat deniyor ona. Yani bir abdest organı yıkandıktan sonra fazla zaman aralığı vermeden sonraki organı yıkamak. Peki bu ara vermemenin ölçüsü ne? Önceki yıkanan organın kurumadan önce sonrakinin yıkanması.
Evet.
Önceki organ. Mesela diyelim ki biz yüzümüzü yıkadık, sıra kolumuza geldi. Yüzümüzdeki ıslaklık kurumadan kolumuzu yıkamalıyız. Ama yüzümüzdeki ıslaklık kuruduktan sonra eğer elimizi kolumuzu yıkarsak bu mekruh oluyor.
Mekruh oluyor.
Buna da dikkat etmek gerekiyor. Buna muvalat deniliyor. Burada şöyle bir soru da soruyor insanlar. Efendim mesela ben yüzümü yıkadım. Hava da soğuktu, üşümeyeyim diye yüzümü sildim, ondan sonra elimi yıkadım, kolumu yıkadım. Bu ara verme sayılmaz. Çünkü burada yüzdeki su ıslaklığın kuruyacağı kadar biz ara vermiş değil.
Evet.
Aşağı yukarı şu anda benim aklıma gelen sünnetiyle, farzıyla abdest bu şekilde alınır.
Evet.
Peki neleri yapmamamız lazım? Bir defa, tabii abdest alırken bir de şu var, mümkünse kıbleye doğru dönmek de adaptandır. Mümkünse kıbleye doğru dönmek adaptandır. Bir, suyu israf etmeyeceğiz. Abdest alırken suyu israf etmeyeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna özellikle dikkat çekiyor.
Evet, bir nehrin kenarında olsanız dahi diyor.
Bir nehrin kenarında olsanız bile israf etmeyin diyor. Evet. Ve bu özellikle zamanımızda suyun önemi iyice ortaya çıktı ki kuraklık var, susuzluk var. Efendim, ihtiyaçtan fazla su kullanmamamız lazım hiçbir alanda, hiçbir konuda.
Evet.
Bunun için abdeste dahil, efendim, usulde dahil, suyu fazla kullanmamak, yani israf etmemek. İsraf etmek mekruhtur.
Evet.
Sonra abdest alırken konuşmamalı. Abdest alırken konuşmamalı. Kendisini, abdest alana kadar kendisi hedef bir ibadet değilse de araç bir ibadettir, alet bir ibadettir. Dolayısıyla ibadettir yani. Konuşmamalı.
Hatta selam bile almıyorduk değil mi hocam?
Selam verilmemeli. Selam verilmemeli. Ve su abdest alırken ellerini yüzüne falan çarpmamalı.
Evet.
Ve mümkün mertebe üzerine sıçratmamaya çalışmalı. Eğer ihtiyacı yoksa abdest alırken başkasından yardım istememeli. Yani kendisi, gerçi zamanımızda şimdi, eskiden tabii bizim evlerimizde abdest alırken leğenle abdest, leğende, ibrik leğenle kullanırdık. Hı hı. Ve biz babamız rahmetlinin abdest alırken abdest suyunu dökerdik.
Ya.
Ama şimdi onlar kalktı tabii.
Evet.
Ama eğer ihtiyacı yoksa bu durumda abdest alanlar hala vardır ülkemizde. Kendi yardım almadan abdest almalılar eğer. Tabii bu farz değil. Ama bu sünnettir veya
adabı.
Adabı. Adaptandır. Efendim üzerinde sıçratmamalı, demin söyledik. Sıçratmamalı. Başka ne olur bilmiyorum. Vallahi aklıma gelenler bunlar şimdi.
Peki hocam. Yani.
Yani bu sıçratmamalı dedik, senin o sorunun cevabı mekruh olur.
Mekruh olur.
Ama
evet.
Elbise pis olmaz.
Pis olmaz. Evet.
Şimdi şöyle, abdestten artan su, yani abdest organlarımızı yıkadıktan sonraki su, buna ma-i müstamel diyoruz biz, kullanılmış su. Ve bu kullanılmış suyun hükmü temizdir ama temizleyici değildir. Yani mesela şöyle bir örnek verelim buna. Biz abdest almışız, leğende birikmiş su. O suyla biz bir daha abdest alamayız. Temizdir.
Evet.
Ama temizleyici değildir, abdest alınmaz. Ama o su bizim elimize, elbisemize bulaşsa, leğendeki biriken su, o takdirde o elbisemizi pislemez. Hatta o suyla necaset giderilebilir.
Anladım.
Yani bu şey, abdestten üzerimize sıçrayan sular namaz kılmamıza mani değildir, necaset değildir.
Değildir ama mekruhtur.
Evet. Evet.
Bir yerde okumuştum hocam, öyle diyordu. Yani abdestin alınış şekli bile namazdaki o huzuru, namazın kılınıştaki ruhunu, şuurunu bile etkiler,
etkiler, evet,
diyordun. Yani abdesti bile ona göre almak lazım diye. Hakikaten abdest önemli o manada hocam, dediğiniz gibi.
Evet.
Hocam mesle alakalı, mesh etmeyle alakalı birkaç sorumuz var. Mest üzerine, yani bu giyilen mest üzerine mes nasıl yapılır ve bunun şartları nelerdir diye bir sorumuz var.
Şimdi bir defa bir şeye biz mest diyebilmemiz için bazı şartlar var.
Evet.
Nedir onlar? Bir, gonçlu olacak.
Gonç. Yani hocam?
Gonç. Yani o ayağın bilek kısmına doğru şey olacak, çıkıntısı olacak. Ve topuklarımız o çıkıntının içinde kalacak. Yani o mest dediğimiz şey ayak topuklarının üstüne kadar uzanmış olacak. Peki hangi maddeden yapılmış olması lazım? Genelde bu deriden yapılıyor ama deri de olabilir, plastik de olabilir. Efendim çok kalın su geçirmeyen keçe gibi bir kumaştan da olabilir.
Evet.
Ama incecik, altını gösteren, suyu içine alan bir çorap, ince çoraplar gibi bir şey olmamalıdır. Ha, şimdi peki ben bu mes üzerine mes yapabilmem için ne yapmam lazım? Bir, abdestli iken giymiş olmam lazım. Yani abdest aldıktan sonra, abdest aldıktan sonra o abdesti bozmadan giymiş olmam lazım.
Evet.
Ve onu giydikten sonra artık bir daha abdest alacağımda mesle çıkarmama gerek yok. Ellerimi ıslatarak o meslin üzerine parmaklarımı üst kısmına sürerim.
Evet.
Üst kısmına sürerim ve böylece meshetmiş olurum. Bu meslin süresi var. Misafir olmayanlar için meslin süresi 24 saattir. Yani abdest aldık sabahleyin diyelim. Meslimizi giydik ve saat 10'da abdestimiz bozuldu.
Evet.
O meslin süresi saat 10'da başlıyor. Ve ertesi gün saat 10'a kadar o süre devam ediyor. Ve bu süre içerisinde ben mes yapabiliyorum.
Evet.
Ama bu süre içerisinde ayağımdan mes çıkarsa veya meste yırtıklar, delikler olursa üç parmağın gireceği kadar o, onun üzerine mes yapılmaz artık. Yani mestin yapılabilmesi için yırtık olmaması lazım, delik olmaması lazım. Ama bu yırtıklığın, delikliğin şeyine kadardır büyüklüğü? Üç parmak, el parmağı girecek kadar. Eğer varsa bir delik, yırtık, delik olmaz da yırtık, onun üzerine mes yapılmaz. Bunlara dikkat etmek.
Üç parmak aşağısı olduğunda kurtarıyor.
Kurtarır.
Kurtarıyor. Peki hocam. Yine meshetme ile alakalı bir sorumuz hocam. Siz az önce mesin nasıl kullanılacağını tarif ettiniz. Abdest aldıktan sonra giyilen meste ayrıca meshetme gerekir mi demiş.
Hayır. Dinleyicimiz. Yani abdest aldık, giydik. Tutup da tekrar abdest alarak üzerine meshetme diye bir şey yok. Veya elimizi ıslatarak üzerine meshetme diye bir şey yok.
Bir sonraki abdest alışta.
Bir sonraki abdest aldığımız zaman mesh yapacağız.
Evet. Çıplak ayak üzerine mesh edilir mi?
Şimdi ehli sünnet mezheplerine göre yani Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve müntesibi olmayan ama Evzai gibi, İbrahim en-Nekai gibi, efendim Taberi gibi ulema, müçtehitlere göre çıplak ayak üzerine mesh yapılmaz. Ancak Şia'da böyle bir şey var ki Şia'da yalnız kalıyor bu konuda. Ve ehli sünnet dışı bir mezhep oluyor. Şimdi demin de söyledik. Ayakları yıkayın. Ayet-i kerimesinde ilel kâbeyn var.
Topuklarla birlikte.
Topuklarla birlikte. Burada ila her ne kadar Arapça bilenlerle ilgili kadar gibi bir anlam veriyor ise de bu ayet-i kerimede bu ilanın bir gaye manasına geldiği gibi gaye iskat dediğimiz bizim yani ondan yukarıya doğru çıkması gerekir şeklinde de bir anlam var. O detaydır, ona girmeyeyim ama ayet-i kerime topuklarla beraber yıkayın diyor.
Evet.
Şimdi meshettiğimiz zaman topuklarla beraber nasıl oluyor bu iş? O yok. Bir. İkincisi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam abdest almış ve inşallah ruh abdestini görmüş. Ayaklarını yıkamış. Hatta bir sahabi abdest alıyor. Abdest alırken topuklarından birisi kuru kalıyor. Diyor ki Peygamberimiz, veylün lil akab minennar. Yani yazıklar olsun o şeylere, topuklara ateşten, kuru kaldığı için buyuruyor. Dolayısıyla ehl-i sünnet bunları Peygamberimizin uygulamasını da esas alıyor. Tabii bu tartışma biraz da bu ayet-i kerimedeki başınızı meshedin emri ile ayaklarınızı yıkayın emri yan yana geliyor. Yani vemsehu bi ru'usikum ve erculekum ilel kâbeyn. Biz öyle okuyoruz. Ve erculekum okuyoruz. Yani ayaklarınızı da yıkayın. Ama Şia bunu vemsehu bi ru'usikum ve erculikum okuyor. Yani başınızı meshedin, ayaklarınızı da meshedin.
Evet.
Şeklini anlayacak şekilde okuyorlar. Görüş ayrılığı bundan kaynaklanıyor. Ama tabii demin de söyledim. Cumhur ulema bu şeyin ayakların yıkanmasının farz olduğunu, meshin ayak çıplak ayak üzerine mesh yapılamayacağını söylüyor.
Belki sadece özürlülük halinde.
O ayrı konu tabii yani.
Mesh
işte meshin üzerine mesh edebiliriz. Bir de ayağı yaralıysa, sargılı ise, sargının üzerine
mesheder. Peki hocam. Peki hocam, bir kişi mesh üzerine giydiği çoraplara meshedebilir mi? Bir de bu soruya şöyle bir şey eklesem müsaadenizle. Eğer çorap o mesh özelliğini taşıyorsa ona da meshedilebilir mi?
Şimdi mesh üzerine giyilen çoraba meshedilebilir mi? Önce onu şey yapalım.
Buyurun.
Eğer o çorabın üzerine meshettiğimiz zaman elimizin ıslaklığı meshte ulaşıyorsa meshedilebilir.
Anladım.
Yani burada önemli olan şey elimizin ıslaklığının meshte ulaşıp ulaşmaması. Bu bir. İkincisi, çorap üzerine mesh meselesi, şartlarını taşıyan çorap üzerine mesh yapılabilir.
Evet.
Peki şartları nedir? Bunu daha önceki programlarımızda da konuştuk. İmam-ı Azam diyor ki mutlaka diyor ya altı veya tamamı deri kaplamalı olacak çorabı.
Evet.
İmam-ı Azam bunu şart koşuyor. Deri, mücellet diyor. Münaal diyor. Ha, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de diyor ki hayır bu şart değil diyorlar. Kalın olan çorap üzerine mesh yapılabilir.
Ayakta durabilen kendiliğinden.
Peki o kalınlığın ölçüsü ne? Diyor ki hemen mesela en azından mesh ederken çorap üzerine diyelim ki mesh ederken elimizin ıslaklığı ayağımıza geçmemeli. Efendim 4-5 kilometre yürüyecek kadar bir dayanıklılık olması lazım. Altını göstermemesi lazım. Ayağı şöyle giydiğin zaman bağlamadan kendiliğinden veya lastik takmadan kendiliğinden durması lazım. Hı hı. Bu şartlarla çorap üzerine meshedilebilir diyor kim? Ebu Yusuf Muhammed. Peki tabii bu çorap üzerine meshedilir mi edilemez mi'nin delili ne oluyor? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi. Daha doğrusu uygulaması. Yani Peygamber Efendimiz ne yapmış? Çorap üzerine meshetmiş.
Evet.
Ama burada şey şu. Peygamberimizin çorabı nasıl bir çoraptı? O zamanki giyilen çoraplar nasıl bir çoraptı? Bugünkü bizim giydiğimiz çoraplar ona benzer miydi? Buradan tartışma çıkıyor.
Evet.
Ve demek ki Ebu Yusuf ve Muhammed biraz o günkü şartlara dikkate de alarak çorap üzerine mesh yapılabileceğini söylüyorlar. O özellikleri taşıyan.
Eyvallah. Bu konuyla alakalı hocam son bir soru. Hem programımızın da son sorusu olmuş olsun. Çizme veya bot üzerine mes caiz mi denir?
Caizdir ama aynen diğer meslerdeki aranan şartlar bunlarda da aranır. Hı hı. Yani abdestliyken giyilmiş olması lazım. Hı hı. Abdest aldıktan sonra çıkartılmamış olması lazım. Hı hı. Tabii çizme ve bot deyince daha çok dışarıda giyilen ayakkabılar anlaşılır. Hı hı. Dolayısıyla pislik olmaması lazım, necaset hı hı. olmaması lazım.
Anladım. Yani şuradan bu anlamı çıkartamayız değil mi hocam? Abdest aldım, günlük ayakkabımı giydim, çizmemi.
Ve
yola çıktım yürüdüm.
Yola çıktım yürüdüm.
Bu değil dediğimiz değil mi?
Öğle namazı geldi. Hı-hı. Abdest alacağım ama botumu çıkarmadım. Hiç.
Camiye bununla giremeyeceğimiz için.
Eğer altına galoş Hı-hı. giyersin girersin. Hı-hı. Ama onun üzerine mes yapabilirsin. Ne zaman? O meste eğer o ayakkabıda veya botta pislik yoksa, necaset Hı-hı. yoksa. Ama dediğin gibi camiye giremeyeceksek onu çıkaracağız mecburen. Onunla giremeyeceksek mecburen ayağımızı yıkayacağız zaten.
Ayağımızı yıkayacağız. Evet. Peki hocam. Hocam bugünlük vaktimizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Gönlünüze sağlık. İbadetlerle alakalı sorulardan gidiyoruz birkaç programdır. Çünkü bu küçük yani bilinir dediğimiz konuları hatırlatmak icap ediyor.
Elbette elbette bunları bilmeyen gençlerimiz var hatta evet. yaşlılarımız var. Bunlar üzerinde durmak lazım. Bizde genelde işte ağır konular üzerinde durulur programlarda falan. Bunlar ihmal edilir. Halbuki bunlar herkesin bilmesi gereken
Eyvallah.
Konular.
Allah razı olsun. Tamam. Vesilenizle bunları dinleyicilerimizle paylaşmış oluyoruz. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine ibadetlerimizle alakalı, muamelatımızla alakalı soruları hocamıza soracak ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.